Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Esven 1403, Hicri Kameri 12 Ramazan 1446 ve Miladi 13 Mart 2024 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini az sonra sizler için akşam haberleri ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından Amerika'nın baskı ve yaptırımları konusunda Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ramazan ayı özel programı, Kılıcı Tır ve İman Nuru adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın petrolüne uygulanan yaptırımların ülkeye zarar veremeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı 3 Avrupa ülkesinin büyük elçilerini çağırdı. Seyyid Abbas Irakçı, ajans ile nükleer sorunların çözümü için yeni bir fikir önerildi dedi. Amerika'nın İran'a karşı temel dışı suçlamaları devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin görevinin ülkenin güvenliğini savunmaktır dedi. Ve Husi lideri Yemen'in Siyonist rejimle mücadelesine dair açıklamalarda bulundu. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın iç dinamikleri ve yerel kapasiteleri olan güveni sayesinde düşmanların petrol yaptırımlarıyla İran'a zarar veremeyeceğini söyledi. İran'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Perşembe günü Tahran'ın güneydoğusundaki ilçelerde el sanatları sanatçıları ve sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda, İran halkına karşı yürütülen düşmanca planların başarısız olacağını vurguladı. Pezeşkian, sadece maddi sermayeye dayanan milletlerin zamanla yok olacağını, bu yüzden insan sermayesinin, üreticilerin, sanatçıların, tüccarların ve bilim insanlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, İran'daki bilim insanları, uzmanlar, sanatçılar ve üreticilerin önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, hükümetin sanatçılara kayıtsız, şartsız destek vereceğini ve onların çalışma koşullarını iyileştirmek için gerekli zemini hazırlayacağını ifade etti. Pezeşkian, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ve bunun için öncelikle toplumda bu inancın yerleşmesi gerektiğini dile getirdi. İnsanın yenilik yapabilme yeteneğini hatırlatarak mevcut koşulları aşabilmek için yeni bir dayanışma ve destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyleyen Pezeşkian, yeni bir yol haritası çizilerek toplumun birlik içinde onur ve bağımsızlık içinde yaşayabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretin dördüncü aşamasında bugün Qaraçay, Pakdasht, Varamin ve Peşva ilçelerini gitti. Ziyaret programında el sanatları sanatçılarıyla buluşma, Tahran Güneydoğu bölgesi yöneticileriyle toplantı, şehit aileleriyle görüşme, çeşitli üretim ve sanayi tesislerini ziyaret etme ve bazı projelerin video konferans yoluyla açılış gibi etkinlikler yer aldı. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Amerika ile işbirliği yaparak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mekanizmasını kötüye kullanmaları ve İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında kapalı bir toplantı düzenlemeleri nedeniyle bu ülkelerin büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İSNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Muhammed Hasani Nejad Pirkuhi, Fransa ve Almanya Büyükelçileri ile Büyükelçinin yokluğunda İngiltere Maslahat Güzarını Bakanlığa çağırarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu üç ülkenin sorumsuz ve kışkırtıcı tutumuna yönelik sert protestosunu iletti. Hasani Nejad Pirkuhi, İran'ın barışçıl nükleer programının, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması NPT ve koruma önlemleri anlaşması çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerine tamamen uygun olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerinin İran'a yönelik haksız ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması karşılığında gönüllü güven arttırıcı önlemler içeren bir belge olarak kabul edilen kapsamlı ortak eylem planı COEP'e aykırı olmadığını ifade etti. Çünkü COEP'e göre İran, diğer tarafların taahhütlerini ihlal etmesi durumunda kendi yükümlülüklerini kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahiptir. İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili kapalı toplantısının herhangi bir teknik veya hukuki gerekçeden yoksun olduğunu ve Amerika'nın tek taraflı ve gerginlik yaratmaya yönelik politikalarının bir parçası olduğunu belirtti. Hasani Nejad Pirkuhi sadece birkaç gün önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini ve farklı ülkelerin İran'ın nükleer meselesine dair görüşlerini sunduğunu hatırlatarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konuyla ilgili yeni bir toplantı yapılmasının ajansın teknik görevine zarar veren ve İran-Ajans işbirliği sürecini tehlikeye atan bir müdahale olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran'ın nükleer meselesini çözmek için yeni bir fikrin değerlendirildiğini duyurdu. İran gazetesine verdiği röportajda İran'ın izzet, hikmet ve maslahat ilkelerine dayalı yapıcı küresel etkileşimi olan bağlılığını vurgulayan Irakçı, İran'ın stratejik sabrının pasif değil, aksine aktif girişimlerle şekillendiğini belirtti. İSNA'ya göre Irakçı, Amerika Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan maksimum baskı politikasına da yanıt vererek şunları söyledi. Karşı taraf maksimum baskı uygularken müzakerelerin bir sonucu olamaz. Baskının işe yaramadığını görmek gerekir ki eşit koşullarda müzakere edilebilsin. İran Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın geçmiş nükleer müzakerelerdeki arabuluculuk rolüne de değinerek şunları ekledi. Avrupa önceki görüşmelerde yapıcı bir arabulucu rolü oynadı ve bunu tekrar yapabilir. İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki müzakereler devam edecek ancak nihayetinde Amerika yaptırımları kaldırmalı ki tehdit ve baskı olmadan adil müzakereler yapılabilsin. Birleşmiş Milletler'deki Amerika temsilciliği Washington'un Tahran'a yönelik suçlamalarını tekrarlayarak Amerika Başkanı'nın İran'ın nükleer programının uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğunu açıkça söylediğini belirtti. Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilciliği çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Trump yönetiminin maksimum baskı politikasını tam olarak uygulamaya devam edeceğini ve bu politikanın İran'ı nükleer silah edinmekten alıkoymayı ve İran'ı dünya çapındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetler için finansman kaynaklarından mahrum bırakmaya amaçladığını iddia etti. Parsudey'in haberine göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün raporlarına atıfta bulunarak İran'ın hızla çok zenginleştirilmiş uranyum üretmeye devam ettiğini ve İran'ın dünyada nükleer silahı olmayan tek ülke olduğunu, yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini ve bu faaliyetlerin hiçbir geçerli barışçıl amacı olmadığını ileri sürdü. Amerika'nın İran'a yönelik düşmanlığı devam ederken Hazine Bakanlığı İran'ın Foxtrot adlı suç örgütüyle işbirliği yaptığı iddialarıyla bu gruba yaptırım uyguladığını duyurdu. Amerika Hazine Bakanlığı 2024 Ocak ayında Foxtrot'un İran adına İsveç Stockholm'daki İsrail Büyükelçiliğine saldırı düzenlediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İran'a herhangi bir ekonomik kolaylık sağlanmayacağını belirtti. Amerikalı yetkili, Irak'a İran'dan elektrik alımını devam ettirme muafiyetinin uzatılmadığını da iddia etti. Sözcü ayrıca İran'a karşı uygulanan maksimum baskı kampanyasının İran'ın balistik füze programını sınırlamak ve bu ülkenin terörist gruplara verdiği desteği engellemek amacı taşıdığını öne sürdü. Öte yandan İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen, Afganistan ve Pakistan vatandaşlarının yakın zamanda Amerika'ya seyahat etmelerinin yasaklanabileceği belirtilmektedir. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı El Sanatları Genel Müdür Yardımcısı, bölge ülkelerinin İran'ın el sanatları ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi. İran'ın haberine göre İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı El Sanatları Genel Müdür Yardımcısı Bayan Meryem Celali, Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile Tahran'ın doğusundaki ilçelerde faaliyet gösteren el sanatları sanatçıları ve çalışanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Celali, el sanatları sektörünün büyük bir aile olarak sevgi, duygu ve kültürel kimlik ürettiğini vurgulayarak, bu sektörün yalnızca zenginlik ve istihdam yaratmadığını, aynı zamanda cesur ve vatansever nesiller yetiştirerek ahlak ve hukukun gelişimine de katkıda bulunduğunu belirtti. Celali, İran'ın el sanatlarının eğitim, dışişleri ve kültürel miras gibi farklı kurumlar arasındaki işbirliğine ihtiyaç duyduğunu ve bu işbirliğinin toplumsal ve ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağını ifade etti. El sanatlarının ağır sanayi ve ileri teknoloji sektörleriyle birlikte geleneksel ve tarihi bilgilerini korumasının önemine dikkat çeken Celali, el sanatlarının modern teknolojinin baskısı altında unutulmaması gerektiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretin dördüncü aşamasında bugün Qaraçay, Pakdasht, Varamin ve Peshawar ilçelerine gitti. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli görevinin ülkenin güvenliğini korumak olduğunu söyledi. İrib Haber Ajansı'nın aktardığına göre Tümgeneral Bakri, Perşembe günü İmam Hüseyin Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı'na yaptığı ziyarette, savunma ve güvenliğin sürdürülebilir olmaması durumunda ülkenin diğer kalkınma faaliyetlerinin istikrarsız ve güvensiz bir zeminde ilerleyeceğini vurguladı. Bakri, Devrim Muhafızları Ordusu, Ordu, Polis Teşkilatı, Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler Birimleri ve Gönüllü Halk Seferberliği Besiç Güçlerinin bir bütün olarak ülkenin güvenliğini sağlama ve savunma konusunda kritik bir sorumluluğa sahip olduğunu belirtti. İran Genelkurmay Başkanı, İslam Devrimi'nin başından itibaren İran'ın her alanda özellikle bilim ve teknoloji alanında ağır yaptırımlara maruz kaldığını, ancak bu zor şartlarda güvenli yöneterek dayatılan savaşı ve diğer tehditleri bertaraf ettiğini söyledi. Bakri, yaptırımların ve yoğun baskının olduğu bu dönemde bilim ve teknolojinin stratejik öneminin daha da arttığını ifade etti. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik el-Husi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail düşmanına ait gemilerin geçiş yasağının uygulamaya konulduğunu duyurdu. El-Husi, Kızıldeniz, Babülmendeb Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi üzerinden İsrail gemilerinin geçişinin yasaklandığını ve bu bölgede seyreden Siyonist rejime ait her geminin hedef alınacağını belirtti. Bu kararın Gazze'deki Filistin halkına uygulanan abluka ve aç bırakma politikalarına karşı bir yanıt olduğunu vurgulayan El-Husi, İsrail'in insani yardımları engelleyerek ve sınır kapılarını kapatarak Filistinlilere baskıyı arttırmayı amaçladığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etti. Arap ülkelerinin Filistin konusunda sergilediği tutumu eleştiren Ensarullah lideri, birçok Arap liderin Amerika ve İsrail ile işbirliği yaptığını ve Filistin'e destek olacak herhangi bir girişimi engellediğini söyledi ve Arap dünyasının sessizliği ve eylemsizliğinin büyük bir günah ve sorumluluktan kaçış olduğunu belirtti. Arap liderlerinin yalnızca kınama mesajları yayımladığını ve İsrail'e karşı siyasi, ekonomik veya diplomatik alanda hiçbir somut adım atmadığını belirten El-Husi, bazı Arap ülkelerinin İran'ın Yemen ablukasını delmesine yardımcı olduğunu ve bunun Dünya Bankası raporlarına bile yansıdığını açıkladı. Amerika'nın İsrail'e desteğine de değinen El-Husi, Joe Biden yönetiminin Donald Trump yönetiminden bile daha fazla Tel Aviv'i desteklediğini vurguladı. İsrail'e ait gemileri hedef almanın sadece bir başlangıç olduğunu belirten El-Husi, Gazze ablukasının devam etmesi halinde Ensarullah'ın daha sert önlemler alacağını ifade etti. Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin sınır dışı edilemeyeceğini belirterek açıkça geri adım attı ancak El Cezire muhabiri bu tutumun ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyor. Pars Today'in İrna'dan aktardığı habere göre Amerika Başkanı Donald Trump, Filistinlileri Gazze şeridinden sınır dışı etme planından dramatik bir şekilde geri adım attı. Beyaz Saray'daki İrlanda Başkanı ile Başbakanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Trump, hiç kimse Gazze sakinlerini evlerinden çıkmaya zorlamayacak dedi. Bu basın toplantısında bir muhabir, Gazze'deki Filistinlilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili planı Trump'a sordu ve Trump, hiçbir Filistinli Gazze'den sınır dışı edilmeyecek diye yanıt verdi. Ayrıca Washington'un İsrail ile yakın bir şekilde Gazze'deki durumu çözmek için çalıştığını vurguladı. Bu açıklamalar Trump'ın planının Arap dünyasında ve uluslararası alanda geniş çapta protestolarla karşılandığı ancak İsrail işgal rejiminin bu planı sıcak bir şekilde karşıladığı bir dönemde geldi. El Cezire'nin Amerika muhabiri Vajd Vakfi Trump'ın açıklamalarını analiz ederken şunları söyledi. Trump'ın hareketlerini ve politikalarını tahmin etmek zordur. Belki de bu yeni açıklamalar Trump'ın sorunun nasıl gündeme getirildiğinden hoşnutsuz olmasından kaynaklanıyor. Başlangıçta bu soru İrlanda Başbakanına yöneltilmişti ve ona Trump'ın Gazze'den Filistinlileri sınır dışı etme fikrine katılıp katılmadığı sorulmuştu. İsrail Genelkurmay Başkanı ordunun ağır insan kayıpları verdiğini ve Gazze şeridindeki esirleri geri getirme konusunda başarısız olduğunu itiraf etti. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güney Bölge Komutanlığındaki görevde bir teslim töreninde yaptığı konuşmada savaşın karmaşık ve zorlu geçtiğini belirterek savaş hala devam ediyor. Bu çok karmaşık ve zorlu bir savaş. Tüm esirler henüz geri dönmedi hatta tüm göçmenler de evlerine geri dönmedi dedi. Zamir, İsrail ordusunun esirleri geri getirmek ve Gazze şeridi çevresindeki bölgelerde tam güvenliği sağlamak için tüm çabasını sürdüreceğini iddia etti. İsrail tamamen Gazze'den çekilmeden esir takası için ateşkes anlaşmasını uzatmayı planlarken Hamas defalarca İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerine tam olarak uyması gerektiğini vurguladı. Hamas ayrıca İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve savaşın tamamen durmasını isterken bu koşulları içeren müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesi için arabuluculara çağrıda bulundu. Bazı Arap ülkelerin temsilcileriyle Amerika'nın Batı Asya özel temsilcisi Doha'da Gazze konusunu ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılan toplantıya Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Sekreteri ve Amerika'nın Batı Asya özel temsilcisi katıldı. Toplantıda daha önce Kahire'deki Arap Birliği zirvesinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına yönelik ara planı sunuldu. Taraflar bu plan ile ilgili müzakerelerin, istişarelerin ve koordinasyonun devam etmesi gerektiği konusunda mütabakata vardı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca Gazze Şeridi ve tüm işgal altındaki Filistin topraklarında ateşkesin sağlanmasının önemine ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık taleplerini karşılayacak adil ve kapsamlı bir barış sürecinin başlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. İsrail Savaş Bakanı Suriye'nin güneyindeki Cebel Eşşeyh bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Jolani'den İsrail ordusundan korkması gerektiğini söyledi. Parsüde'nin Tasnim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz, Salı günü Suriye'nin işgal altındaki bölgelerine bir ziyaret gerçekleştirerek Cebel Eşşeyh zirvesine çıktı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Batı ile müzakere konusundaki tutumuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti her türlü zorunlu müzakereyi reddederek baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacağını bir kez daha vurguladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesiyle birlikte Amerika'nın İran'a yönelik tutumu yeniden ciddi bir gündem haline geldi. Trump, 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde olduğu gibi İran'a karşı maksimum baskı politikasını benimsemiş durumda. Amerika Başkanı bir yandan İran ile müzakereler yoluyla sorunları çözmekten bahsederken, diğer yandan eğer müzakere olmazsa askeri seçeneğe başvuracağını tehdit olarak dile getiriyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman diyalog ve müzakereye açık olduğunu göstermiştir. Ancak İran açısından müzakerelerde temel ilke onurdur. Onur, bilgelik ve maslahat, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının üç temel ilkesidir ve bu ilkeler İran lideri tarafından belirlenmiştir. Onur ilkesi her türlü müzakerede göz önünde bulundurulmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının özellikle de adaletsiz yaptırımların yol açtığı ekonomik baskılar nedeniyle bile olsa onurunu zedeleyecek bir müzakereye asla yanaşmayacaktır. Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditkar açıklamaları esas olarak iki faktörden kaynaklanmaktadır. İran yönetimi hakkında yanlış bir algı ve değerlendirme ile İran kamuoyuna karşı yürütülen bilişsel savaş stratejisi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Trump'ın İran'ı müzakereye zorlamaya yönelik tehditlerine yanıt olarak şu mesajı paylaştı. Zorbalık ve emir vermek, müzakere etmekten farklıdır. Biz baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacağız. Böyle bir müzakereyi, konusu ne olursa olsun değerlendirmeye bile almayız. Bir diğer önemli nokta ise İran İslam Cumhuriyeti'nin kabul ettiği müzakere şeklinin karşılıklı saygıya dayanmasıdır. İran tüm ülkelere karşı egemenliklerine saygı göstermesi gerektiğini vurgulamakta ve müzakerelerde de karşılıklı saygının esas alınmasını şart koşmaktadır. İran, Amerika ile müzakere yolunu kapatmamış ancak bunun ön koşulunu karşılıklı saygı olarak belirlemiştir. Seyyid Abbas Irakçı bu konuda da İran'ın 3 Avrupa ülkesi ve ayrıca Çin ve Rusya ile yürüttüğü müzakerelere dikkat çekerek şunları söyledi. Şu anda 3 Avrupa ülkesiyle ve ayrı ayrı Rusya ve Çin ile eşit koşullarda ve karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereler yürütüyoruz. Geçmişte Amerika İran'a karşı saygılı bir dil kullandığında karşılığında saygı gördü. Ancak tehditkar bir tutum sergilediğinde İran'ın karşılık verdiğini gördü. Her eylem doğal olarak bir tepki doğurur. Bir diğer kritik husus ise İran İslam Cumhuriyeti açısından müzakerelerin ancak her iki taraf için yapıcı ve uygulanabilir bir anlaşmayla sonuçlanması durumunda anlamlı olmasıdır. Aksi takdirde müzakere sadece zaman kaybı olacak ve ülkeye gereksiz maliyetler getirecektir. İran, müzakere ve diyalog yoluyla gerilimleri azaltmayı ve yanlış anlamaları gidermeyi hedeflemektedir. Ancak müzakere edilmemesinin sonuçlarıyla ilgili tehditleri ciddiye almamaktadır. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Norveç Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam devrimi liderinin fetvasına dayanarak hiçbir zaman nükleer silah üretme niyetinde olmadığını ve bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile her zaman işbirliği yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu. Biz her türlü gerilim, huzursuzluk ve çatışmayı kendimiz, bölgemiz ve dünya için zararlı görüyoruz. Temel politikamız bölgede gerilimi azaltmak ve birlik oluşturmaktır. Ancak ülkemizin güvenliğine ve çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdide de kesin ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Malvinas Adaları'nda Meksika Körfezi'ne kadar Arjantin'in Malvinas ismi konusundaki ısrarı neden stratejik bir meseledir başlığını taşıyor. Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin yerel yetkilileri, yerel seyahat acentelerinin bu takım adalarına seyahat için reklamlarında sahte Falkland ismini kullanmalarını engellemeye çalışıyor. Malvinas Adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığı, Birleşik Krallık ile Arjantin arasındaki ilişkileri onlarca yıldır, özellikle de 1982'de bu adalar için yapılan savaştan sonra gerginleşti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bu adaların egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri alacağına söz verdi. Pars Today'in haberine göre Malvinas Adaları üzerindeki anlaşmazlık, şirketlerin bu takım adaların adını kullanma konusunda cezalandırılma tehdidiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle daha da yoğunlaştı. Buenos Aires'teki bir yargıç, 2025 yılının Şubat ayı başlarında bir seyahat acentesini bu takım adalara düzenlenen deniz yolculuklarının tanıtımında İngilizlerin verdiği Falkland ismi yerine Arjantinlilerin kullandığı Malvinas ismini kullanmasını emretti. Arjantin bu adalar üzerinde egemenlik iddia ediyor ve onları Malvinas olarak adlandırıyor. SRL adlı bir denizcilik şirketi web sitesinde Malvinas ve Güney Georgia adalarına turlar düzenliyor. Bu seyahat acentesi turistik seyahat destinasyonlarını belirlerken Arjantin'e özgü isimler yerine İngiliz isimleri kullanıyor. Ayrıca Arjantin'in resmen tanıdığı Puerto Argentino ismi yerine İngilizlerin kullandığı Port Stanley adını tercih ediyor. Yargıç Guillermo Patricio Canepa, kararında bu reklamların Arjantin Anayasası'nın Malvinas Adaları üzerindeki meşru ve tartışılmaz egemenliğiyle çeliştiği için yasa dışı kabul ettiğini belirtti. Ayrıca bu gibi reklamların Arjantin halkının ulusal onurunu zedelediğini ve anayasal değerler ile ulusal hukuk tarafından korunan haklarla çeliştiğini vurguladı. Seyahat acentesine reklam malzemelerinde gerekli değişiklikleri yapması talimatı verildi. Arjantin yargıcın tekrar Tierra del Fuego eyalet yetkililerinin yerel seyahat acentelerinin Falkland ismini kullanmalarının yasaklamaya çalıştıkları bir dönemde geldi. Eyalet yetkililerinden Nicholas Ploli, seyahat acentelerinin İngilizler tarafından dayatılan Falkland adını kullanmalarının muhtemelen yeni pazarlar kazanmak ve daha fazla bilet satmak amacıyla yapıldığını belirtti. Bu yasak onaylanırsa yerel şirketler her ihlal için 764 pound'dan fazla para cezasına çarptırılabilir. Birleşik Krallık ve Arjantin uzun süredir Malvinas Adaları'nın egemenlik konusunda anlaşmazlık içinde. İngilizlerin Falkland olarak adlandırdığı bu adalar üzerindeki ihtilaf, 1982'deki Falkland Savaşı'na yol açtı ve savaşın sonucunda Arjantin yenilgiye uğradı. Adalar yeniden Birleşik Krallık'ın kontrolüne geçti. Ancak o zamandan bu yana 40 yılı aşkın süredir bu adalarla ilgili çeşitli konular üzerinden iki ülke arasındaki gerilim devam etti. Birleşik Krallık adalarının statüsü konusunda müzakerelere başlamayı reddetti. Arjantin ve Birleşik Krallık, Falkland Savaşı'ndan sonra diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu. Ancak 2010'dan itibaren Birleşik Krallık'ın adaların çevresinde petrol arama faaliyetlerine başlaması iki ülke arasındaki gerilimi yeniden arttırdı. Londra'nın 2010 yılında petrol şirketlerine bu adalarda sondaj izni vermesinin ardından Malvinas adaları üzerindeki egemenlik ihtilafı tekrar tırmandı. Birleşik Krallık'ın bölgeye savaş gemileri göndermesi de bu gerilimi daha da körükledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selakın nasıl olana sorga. Antıbın nabedi.
İran şey terörizmine ve ulaşım için yetişim.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşamki sohbetimizde sizler için hazırladığımız dizi halindeki söyleşimizde Amerika'nın bölge ve dünya üzerindeki baskı ve tehditleri konusu etrafında uzman konuğumuz Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerinin birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Sohbetimizin ikinci bölümünü bu akşamki yayında Sayın Karaağaçlı ile sunuyoruz sizlere efendim.
Trump çekinmeden istediğini yaptırıyor, istediği adıma atıyor. Peki bu politik anlamda Amerika'nın iç politikası veya dış politikası için neler kaybettirir veya neler acaba bir şeyler kazandırır mı? Bu uluslararası küresel anlamda yani Amerika'nın imajını zedeleme konusunda bir adım olarak değerlendirilebilir mi Trump'ın bu yaptıkları? Çünkü nasıl olsa Amerika şimdi politik anlamda azıcık da olsa Avrupalılar tarafından zorla benimsenen bir ülke gibi geliyor. İstediğini onlara yaptırıyor. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Şöyle ki açıkçası hiç umurunda da değil. Dünya kamuoyu falan umurunda değil. Bir zamanlar hatırlarsınız. Siyasi tarihte okumuşsunuzdur. Yani tarihte. Her yol Roma'ya çıkar. Şu anda maalesef öyle bir durumdayız. Her yol Washington'a çıkıyor. Avrupa Birliği'ni falan ciddiye bile almıyor. Zaten geçen dönemde de söylemişti. Ben sizin niye demiştim NATO'nun masraflarını vereyim? Ödeyeceksiniz arkadaş. Ben sizin masraflarınızı vereyim. Bu birinci dönemde bunları dile getirmişti. Bir şey hayata getiriyor. Şimdi en büyük açıkçası baktığımızda Fransa tedirgin, Almanya tedirgin. Bakın Almanya'da sağ partiyle iktidara geldiler. Sağ muhafazakar partiyle iktidara geldi. Elon Musk'ın da desteği oldu bu işte. Avrupa Birliği zaten takmıyor. Bir İngiltere var yanında. İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden de ayrılmıştı biliyorsunuz. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin bir umrunda değil. Avrupa Birliği'nin de açıkçası askeri olarak böyle Amerika'ya meydan okuyacak bir konuma sahip değil. Kalıyor, hangi güçler kalıyor? Rusya kalıyor. Rusya'yla da biliyoruz ki açıkçası toprak bağışlıyor. Ukrayna'nın topraklarını bağışlıyor. Ukrayna'nın topraklarını ve diyor ki para vermişim sen Zelenski'ye diyor. Ukrayna. Onu geri alacağım, madenlerini alacağım. Bana lazım onlar. Onu da öyle yapıyor. Rusya'ya da şimdi şöyle bir durum var. Rusya açısından baktığımızda eğer Rusya Putin bu Ukrayna Savaşı'ndan toprak kazanımla işte Donetsk bölgesi ve diğerlerine baktığımızda toprak kazanımıyla çıkarsa Rusya'da konumunu çok güçlendirecek açıkçası. Yani Suriye'deki hazimeti düşünecek olursak Rusya açısından ki hazimet değil de orada bir perde arkasında bunu konuşuruz birazdan bir anlaşma sağlandı. Yani Suriye hatta maalesef bunu korkarak söylüyorum. İran ve Orta Doğu karşısında Ukrayna'nın bir kısım topraklarını eğer Putin'e bağışlarsa Putin iç kamuoyunda çok güçlü olacak. Her ne kadar çok ölü de verdiyse Rusya bu savaşta ama toprak kazanımıyla yaparsa bak bu kadar toprak kazandım diyecek ve Rus kamuoyunda tekrar bundan önce sonraki dönemler için güçlendirecek. Kalıyor Çin. Çin şu anda hakikaten dünyanın her bir yerinde ekonomik, siyasi olarak çok güçlü bir konumda ama askeri olarak hala Amerika'ya karşı duracak konumda değil. Bu açıkçası fırsat kolluyor ki gelecek belki 10-20 yılda bunu yapacağım. Bu nedenle dolayı Amerikan bakışıyla baktığımızda eğer Çin'in yanından Rusya alıp koyarsa yani herhangi bir Çin-Amerikan savaşında veya çatışmasında Rusya bir tarafta durarsa, bu işe karışmazsa tabii ki Amerika burada çok rahat edecek. Yani bu nedenle de Trump ve Beyaz Saray'dakiler, onun ekibi öyle çok fazla dünya kamuoyunu ciddiye almıyorlar. Hatırlarsınız 60'larda 70'lerde 1900'lere kastediyorum. Vietnam Savaşı'nın bitmesinin sebeplerinden birisi buydu. Dünya kamuoyu çok karşı durdu. Ya sen niye gelmişsin Vietnam'ı öldürüyorsun? O da Vietcong, çok uzun meseleler var orada. Ve Amerika'daki yürüyüşler sayesinde Amerika 1900'ün nihayetinde 74 yılında çok rezil bir şekilde Hanoi'dan çekilerek, Güney Vietnam'dan çekilerek Vietnam'ın birleşmesi sağlandı. Ama bugün öyle bir şey yok dünyada. Bugün özellikle uluslararası kamuoyu ve çok uluslu şirketler ve hele emperyalizm, kültür emperyalizmi dediğimiz Elon Musk gibi, Facebook gibi, Twitter gibi tamamen Amerika'dan yönetilen şirketlerin de gücünü göz önünde bulundurursak olursak dünya kamuoyunda çok fazla takmıyorlar çünkü dünya kamuoyunu kendileri idare ediyorlar, konsolide ediyorlar. Yani artık onları yönlendirdikleri için pek umurlandığı da değil. Avrupa'yı da ciddiye almıyorlar. Amerika'nın da çok Avrupa'dan çekindiği, bırakın çekinmeyi. Çok taktığı da yok. Aşağılıyor zaten onlar da. Bunların hepsine baktığımızda dışarıdan şu anda Amerikan emperyalizmine karşı duracak bir güç yok. İçerideki şeyleri çok fazla tabii ki Amerikan içini bilmek çok zordur ama içerideki dengeler eğer Amerikan emperyalizmini çok zor duruma bırakacak olursa belki Amerika'nın içinden, zaten imparatorlukların hepsi biliyorsunuz dışarıdan çökmez. İçeriden sürür, kendisi artık idare edemeyecek hale gelir ve tarih boyu bize göstermiştir ki bütün imparatorluklar kendi içinden çökmüştür. Koskoca Sovyetler Birliği kendi içinden çöktü. Tabii dışarının etkisi var. Bu nedenle de belki Amerika'da derin bir akıl, ya bu adam bizi çok felakete sürüklüyor, biz ne yapacağız? Ama o bir taraftan da baktığımızda, eğer diyelim ki Ukrayna'daki madenler diyor bize lazım ve dünyanın dört bir yanında Kanada bizim, Panama Kanalı bizim, Grönland Adaları bizim ve bütün bunları konuştuğunda bize ne diyor Avrupa'nın güvenliğinden? Bireysel olarak bile Amerikalı memnun kalıyor bunlardan. Nihayetinde genişletiyor topraklarını, nihayetinde işsizliği ortadan kaldırıyor. Kimin oyla geldi? Biliyorsunuz ekonomiden verdiği sözler vardı. Bu nedenle de içeride de belli büyük bir kitle taraftarı var. Muhalifleri var. Demokratlar, solcular Amerika'da ne kadar olacaksa. Liberaller biraz karşı geliyorlar. Ama büyük bir kitle de işsizlik sorunu çözeceğine göre ve başka Amerika'nın dünyadaki hegemonyasını daha da genişleteceği için açıkçası Amerika'da da çok güçlü bir taraftar kitlesi var. Bunların hepsine baktığımızda dışarıdan olmayacak. İçeride şu andaki şartlarda azından zor görünüyor ki Amerika'da bugünkü dengeler değişsin. Bir çırpıda eğer Genelkurmay Başkanlığı ve üst düzey komutanları görevden alabiliyorsa, çok farklı bir sistem uyguluyorsa demek ki Amerika'da da bunun kendisinin bildiği bir şeyler vardır ki daha bu dönem böyle çok radikal sayılacak ve absürt uygulamalarla hala Amerika'yı yönetmeye devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaslı'nın görüşlerini Amerika'nın bölge ve dünyaya yönelik baskı ve tehdit politikaları etrafında söyleşimizin ikinci bölümünü dinlediniz. Bu sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsuday.arstem.com'a da başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur-i İslami düzensiz göçmenlerin Şom gölgesinin ülkenin güvenlik ve ekonomisini etkilediğini, Suriye'de Cualani'nin ülke halkının katliamını savunduğunu ve İran'da görevden alınan Ekonomi Bakanlığı görevi için son tahminleri ilk sayfadan veriyor. Horasan gazetesi Cumhurbaşkanı'nın ülkenin yeni teknolojilere ulaşması zaruretini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Cumhurbaşkanı ülkenin geleceği için kuantum gibi yeni ortaya çıkan teknolojilere ulaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, kuantumun geliştirmesine yönelik hedefli bir ilerleme için öncelikle ülkenin kapasitelerinin ve diğer ülkelerin konumunun anlaşılması, ardından da istenen seviyeye ulaşmak için planlama ve politika belirleme gerekliliğine dikkat çekti. Kuantum Strateji Konseyi toplantısı Mesut Pezeşkiyan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu alanda yapılan son çalışmalar ve programlar ele alındı. Cumhurbaşkanı toplantıda dünyada kuantum gibi yeni teknolojilerin hızlı gelişmesinin önemine değinerek özellikle ticari, iletişim ve güvenlik savunma alanlarında bu teknolojilere ulaşmanın ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Pezeşkiyan, kuantumun geliştirmesine yönelik hedefli bir ilerleme için öncelikle ülkenin sahip olduğu imkanlar ve kapasiteler ile diğer ülkelerin bu alandaki konumunun anlaşılması, ardından da istenen seviyeye ulaşmak için planlama ve politika belirleme gerekliliğinin altını çizdi.
Gazetesi Cumhurbaşkanı'ndan naklen her zamankinden daha fazla şehitlerin düşünce ve kültürüne ihtiyaç olduğunu belirttiğini, Kanada'nın batıya yaranmak için İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldığını, ülkede ilk hava taksisi hattının hizmete açıldığını duyuruyor. Kudüs gazetesi Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını şöyle aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak hükümeti ile Amerika'nın yasa dışı eylemlerini ortadan kaldırmak için işbirliği yapma taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı. Seyit Abbas Irakçı X sosyal medya platformunda Amerikan hükümetinin özellikle önümüzdeki yılın sıcak aylarının eşiğinde masum Irak halkını elektrik gibi temel hizmetlere erişimden mahrum bırakarak hedef almaya karar vermesi son derece üzücüdür paylaşımında bulundu. Irakçı, Irak halkının yanındayız ve Irak hükümeti ile Amerika'nın yasa dışı eylemlerini önlemek için işbirliği yapma taahhüdümüze bağlıyız. Reuters pazar günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne atıfta bulunarak Başkan Donald Trump'ın hükümetinin Irak'ın İran'dan elektrik satın almasına yönelik yaptırım muafiyetine son verdiğini bildirdi. Amerika 2018'den bu yana Irak'ın İran'dan elektrik satın almasına yönelik yaptırım muafiyetini Irak'ın enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uzatmıştı. Amerika'nın eski başkanı Joe Biden'ın hükümeti bu muafiyeti en son 7 Kasım 2024'te uzatmıştı.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi, Siyonistlerin Suriye ile ilgili planlarını ve Suriye yolu ile Irak'a ulaşabilmenin hesaplarını yaptığını, İran'ın yaptırım ve korku baskısı altında müzakere masasına oturmayacağını ve Hint Okyanusu kuzeyinde yapılan ortak deniz tatbikatının hedefinin denizcilik güvenliğini artırmak olduğunu duyuruyor. Şerven gazetesi, Yemen'in Siyonist rejime verdiği ultimatum ile ilgili haberini paylaşıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in Siyonist rejime Gazze şeridine uyguladığı kuşatmayı kaldırması için verdiği son tarihin yaklaşmasıyla birlikte İsrail rejimine bağlı gemiler Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e girmek istemiyor. Yemen'in İsrail'e Gazze'ye insani yardım göndermesi için verdiği sürenin dolmasına saatler kala Seyit Abdülmelik Bedrettin El Husi, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Gazze kuşatmasının kırılmaması halinde Yemen'in Kızıldeniz'de askeri misilleme yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Yemenlilerin bu ultimatomu Siyonist düşmanı direniş cephesinin temel direklerinden birinin tutumunun ciddiyeti ve gücüyle bunu görmezden gelmesinin ne kadar büyük ve tehlikeli etkili sonuçlar doğuracağı gerçeğiyle yüzleştirmiştir ve Batılı Deniz Güvenlik Şirketleri'nin Kızıldeniz'deki durum değerlendirmesi de bunun kanıtıdır. Uluslararası deniz güvenliği yetkilileri Yemenlilerin tehditlerini yerine getirme geçmişine sahip olduğunu ve Amerika, İsrail veya İngiltere'den gelecek herhangi bir misilleme yanıtının bölgede yeniden çatışmalara yol açacağını vurguladı. Gazze şeridindeki geçişlerin açılması için verilen sürenin dolmasının ardından derhal El Husi'nin askeri harekata başlanması yönündeki hatırlatmasına paralel olarak İsrail rejimine bağlı gemilere İngiliz Deniz Güvenlik Şirketi Amri'den yeni bir uyarı geldi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın İnsanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan ibadet ayı, kul olma ayı. Ramazan itaat şevki, günahtan kopma ayı. Ramazan ruhun baharı, Allah'a kavuşma ayı. Ramazan şevket güzelliği ve güzelleşme ayı.
Allahümme inni es'aluke ismike ya. Ya
değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha mübarek Ramazan ayını birlikte idrak ediyoruz ve sizin duanıza muhtacız. Allah Resulü'nün hakkında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluştur diye buyurduğu mübarek Ramazan ayı.
Mübarek Ramazan ayının İslam'ın en önemli aylarından biri ve Yüce Allah katına yaklaşma ve ilahileşme ayıdır. Bu ayda ilahi rahmet kapıları insanların yüzüne açılır ve böylece onlara bir kez daha Allah'ı yad ve zikretme ve rızasını kazanma fırsatı sunar. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar diğer aylara kıyasla daha fazla namaz kılar, Kur'an-ı Kerim tilavet eder, geceleri ihya eder ve özetle daha fazla Allah-u Teala'yı yad eder.
Kuşkusuz Yüce Allah'ı yad etmek ve sonsuz azameti ve gücüne bağlanmak, insan yaşamı üzerinde sayısız tesiri vardır. Nitekim ilahi rahmete umut bağlayan insanlar, Yüce Allah lütuf ve merhametini onlardan esirgemeyeceğinden emindir. Zira Allah'ı yad etmek tek taraflı bir ilişki değildir ve Yüce Allah her daim onu yad eden kulunu bir an bile yalnız bırakmaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 152. ayetinde eğer onu yad edersek o da kulunu yad edeceğini belirterek şöyle buyurmakta. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ey Ademoğulları, kalbinizde beni yad edin ki ben de sizi yad edeyim. Halvette beni yad edin ki ben de halvette sizi yad edeyim. Kalabalıkta beni yad edin ki ben de sizi kalabalıklarda daha iyi yad edeyim. Kul kalabalık arasında Allah'ı yad ederse Allah-u Teala da onu melekleri arasında yad eder.
Allah-u Teala'yı yad etmenin önemli tesirlerinden biri, insanı dini ilkelere ve öğretilere bağlı yapması, helal ve haram kurallarına uymasını sağlamasıdır. Bazıları Allah'ı yad ve zikretmek, daima Subhanallah veya Elhamdülillah zikirlerini tekrar etmekten ibaret olduğunu zannediyor. Gerçi Allah'ı bu zikirlerle, dinle yad etmek de güzel bir ameldir. Fakat bu amel ancak insanı pratikte de günahtan uzak tuttuğu zaman hayırlara ve bereketlere vesile olur. Bu yüzden Allah Resulü mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı cehennem ateşine karşı bir kalkana benzetmiştir.
İslam dininde ağız ve diş sağlığına yapılan vurgu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu arada dişleri fırçalamak ve misvak kullanmak da İslam dininde üzerine sık sık vurgu yapılan talimden biridir. Günümüzde diş hekimliği, beşeri tecrübelere ve güncel geniş çaplı araştırmaların sonuçlarına dayanarak sürekli gelişmekte ve yine diş hekimleri en iyi ve en modern teçhizatı kullanarak insanların diş ve ağız sağlığını korumak ve geliştirmek üzere emek harcar.
Tahran Radyosu.
Gerçi bazıları diş hekimlerinin hizmetleri İslam'ın en büyük ibadetlerinden biri olan oruç ibadeti ve insanların cismi ve ruhi sağlığı ve gelişmesi üzerinde derin manevi tesirleriyle çeliştiğini düşünebilir. Zira yemek ve içmek genelde ağız yoluyla yapılan amellerdir ve İslam fıkhının ahkamına göre bu iki amel orucu batıl eden ameller sayılır. Ve yine oruç tutulduğu zaman yemekten ve içmekten mutlak surette kaçınma duygusu, insanda ağza herhangi bir şeyin girmesi oruç ibadetiyle çeliştiği duygusuna sebebiyet verebilir.
Oruç ahkamında bir bölüm bu ibadeti batıl eden etkenler ve durumlar ve bir bölümde mekruh amellerin beyan eder. Bu bölümlerde beyan edilen ahkama bakıldığında diş hekimlerinin diş etine iğne yapmaları, dişi çekmeleri, dolgu yapmaları ve diş hekimlerinin ağız ve diş eti ve dişlerin üzerinde yaptığı çalışmaların hiçbiri orucu batıl eden etkenler olarak beyan edilmediği anlaşılır. Gerçi diş hekimi çalışırken su veya kullandıkları maddeler veya kan hastanın boğazı ve damağından geçebilir ki bu durumlarda oruç bozulur. Dolayısıyla kanamaya yol açan tedavilerin iftardan sonra bir zamana bırakılması daha iyidir.
Diş hekimlerinin diş çekme, anestezi, dolgu yapma gibi çalışmaları boğaza bir şey kaçmadığı takdirde oruç için bir sakıncası yoktur. Yine dişlerin geçici tedavisi için uygulanan pansumanlar zamanla ağızda biriken tükürükte çözülür ve sonuçta hasta ağzında tadını hissedebilir. Bu tür maddelerin sehven ve kasıtlı olmayarak yutulması, bu maddelerin ağız ortamında uzun süre çözülmesiyle beraber gerçekleşmesi durumunda oruçlu insanı için sorun arz etmez. Enjeksiyon yoluyla yapılan anestezi de birçok fakihin görüşüne göre orucu bozmaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
Dişlerin onarımı gibi uygulamalarda ağızda çözülen ve bir tat bırakan bazı maddeler kullanılır. Bu durumda tatmanın oruç açısından bir sıkıntı yaratmadığı, eğer insan ağzının suyunu dışarı boşaltırsa sakıncası olmadığı, fakat yuttuğu takdirde orucu bozulduğu belirtilmelidir. Bu yüzden diş çektirmek veya ağızda kanamaya yol açan her türlü tedaviyi yaptırmak orucun batıl olmasına yol açar ve buna göre de mekruh ameldir.
Oruç tutan insanın diş macunu kullanarak dişini fırçalamasının sakıncası yoktur. Fakat ağzında biriken suyun boğazından geçmemesi ve fırçalaması bitince de ağzını çalkalaması gerekir. Yine yiyecek sayılmayan diş hekimlerinin kullandığı malzemelerin ağza girmesi orucu bozmaz. Ancak ağzın rutubeti bu malzemelerin üzerinde kalır ve tekrar ağza sokulursa ağızdaki suda yok olmayacak kadar olur ve yutulursa bu durumda oruç bozulur.
Dişine dolgu yaptıran ve biraz kanaması olan oruçlu insan eğer akan kan ağzındaki su ile yok olursa paktır ve yutulmasının sakıncası yoktur ve oruç batıl olmaz. Yine diş eti hastalığı yüzünden günde birkaç kez kanama yaşayan ve sehven bu kanı yutan kimsenin orucu sahihtir. Ancak eğer kasten yutarsa orucu bozulur. Bundan başka fluorid ve nane gibi tatları içeren diş ipini kullanmak ağızda biriken su yutulmadığı takdirde sakıncası yoktur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz dua ve ibadetlerin Hak Teala katında kabul olmasını niyaz ederken, hep birlikte Ramazan ayının 13. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme tahirni fihi mined denesi vel akdar. وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني صحبة الأبرار بعونك يا قرة عيني المساكين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Belçikalı yeni Müslüman Friedrich Van Ormer şöyle diyor. Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müspettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. İslam dininde gençlerin hakkında ve gençlik gibi değerli fırsatın doğru kullanılmasına sık sık vurgu yapılmıştır. Özellikle gençler ve ergenler genellikle hakikati benimsemeleri için saf ve temiz kalpleri vardır. Kuru ve mantıksız bağnazlıklardan uzaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Sizi gençlere iyi davranmaya tavsiye ediyorum. Zira onların daha narin kalpleri vardır. Gerçekten de Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiğinden gençler benimle ahit bağladı ve ihtiyarlar bana muhalefet etti. Asr-ı Saadet tarihine bakıldığında da pak kalpli ve coşkulu gençlerin İslam'ın ilerlemesinde önemli rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Nitekim İslam'ın ilk günlerinde en çok gençler, hatta ergenler hakikat ve aydınlığı bulmak üzere o dönemin karanlık ve hurafe dolu ortamında İslam dinini benimsediler. Friedrich von Ormer, Allah'ı arayan fıtratı onu çok çabuk ve henüz 16 yaşındayken İslam gibi aydın ve ilerici dine yönelten yeni Müslümanlardan biridir. Gerçekte Friedrich'in yaşamında boşluk ve kimliksizlik duygusu onu dünya ve varlık alemi hakkında sorularına cevap veren ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir dini aramaya yöneltti. Bu arada Friedrich'in yaşadığı yerin Müslümanların yaşadığı semte yakın olması yavaş yavaş İslam dini ile tanışmasına ve sonunda da Müslüman olmasına vesile oldu. Bu arada Friedrich von Ormer dinini değiştirmekle ailesine pek fazla sıkıntı çekmedi. Friedrich şöyle diyor, "Babam dinsizdi ama annem Hristiyan sayılır. Bir de ağabeyim var. O da sözde Hristiyan ama pratikte Hristiyan sayılmaz. Dolayısıyla Müslüman olduğumda fazla sıkıntı ile karşılaşmadım. Zira fazla tepki vermediler. Daha sonraları hatta sevindiler. Zira İslam ahkamına göre ailemin hürmetini koruyordum." Yeni yeni Müslüman olan insanların ailelerinin ilgisini çekmekte başarılı olmalarının bir etkeni İslam talimine göre ailelerine ve yakınlarına özellikle de ebeveynlerine saygı göstermeleridir. Kuşkusuz İslam dini benimsemek, Friedrich'in bu dini tam olarak öğrenmesi ve yüce talimi ile tanışmasının başlangıcıydı. Zira Friedrich henüz bu semavi dinin talimini pek bilmiyordu. Bu yüzden Belçikalı genç Müslüman Friedrich işin başında sapkın Vahhabi tarikatının propagandalarından etkilenerek bu tarikata yöneldi. Ancak bir süre sonra Vahhabilerin sapkın ve bağnaz inançları Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyeriyle büyük çelişki arz ettiğini fark etti.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün Friedrich'in arkadaşlarından biri ona İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Friedrich de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Friedrich bu maceranın devamını şöyle anlatıyor. Merak ettim. Bu yüzden kitapçıya gittim ve Şia mezhebi hakkında daha fazla öğrenmek istedim. Bu yüzden benim Şia mezhebi hakkında tüm bilgilerimin araştırma temeline dayandığını söyleyebilirim. Böylece bundan sonra Belçikalı yeni Müslüman Frederick, yaşamında İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'i hakkında yeni bir araştırma dönemine başlıyor. Sonunda Frederick'in Şia olması ile sonuçlanıyor. Frederick bundan sonra kendine Said adını veriyor. Frederick şöyle anlatıyor. Batı dünyasında, özellikle de Belçika'da Vahabilerin propagandaları oldukça geniş, kandırıcı ve şatafatlıdır. Frederick bu konuyu şöyle anlatıyor. Vahabiler mali ve propaganda bakımından Suudi Arabistan tarafından çok destekleniyor. Onlar hatta halkın arasında bedava kitap dağıtıyor ve Vahabiliği hakiki İslam gibi tanıtmaya çalışıyor. Gerçekte sapkın Vahabiler, Hristiyan misyonerleri taklit ederek muhtaç insanlara maddi mali yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde onları batıl inançlarına çekmeye çalışıyorlar. Oysa batıl inancı para ve saptırıcı propagandalarla uzun süre korumanın mümkün olmadığı kesin bir gerçektir. Bu süreçte ilginç olan nokta ise batılı devletlerin de doğrudan ve dolaylı bir şekilde Vahabilerin faaliyetlerine destek vermeleridir. Bu konuda Said, sapkın Vahabilerle Şiaların propaganda faaliyetlerini karşılaştırarak şöyle diyor. Belçika'da Şia Müslümanların bir konferansta veya herhangi bir etkinlikte istedikleri her şeyi söyleyemiyor veya İmam Hümeyni ve hakiki İslam hakkında konuşamıyor. Ancak Vahabilerin propaganda şartları açıktır. Vahabilerin büyük merkezleri var. Öyle ki herkesi şaşırtıyor. Batılılar bir yandan Vahabiler bağnaz ve tehlikeli diyor, diğer yandan hükümet onların faaliyetlerini engellemiyor ve çok rahat propaganda yapıyorlar. Bu durum Vahabilerin desteklendiklerini gösteriyor. Kuşkusuz batılı devletlerin bağnaz ve kuru kafalı Vahabilere destekleri yeni bir konu değildir. İngiltere Devleti Arabistan'da Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirmesinde anahtar rol ifa etti. O günden bu yana da bu despot hanedan başta Amerika olmak üzere batılı devletlerce desteklendi. Batılı devletlerin Suriye'de Vahabi teröristlere çok yönlü destekleri bu devletlerin sapkın Vahabilerle hiçbir sorunları olmadığını, üstelik Batı devletlerin İslam dini karalamalarına malzeme oluşturduklarını gösteriyor. Vahabi tarikatının Batı dünyasında propagandaları ile ilgili ilginç bir konuda bu zümrenin ancak Vahabi olacak insanları Müslüman yapmak istemeleridir. Başka bir ifadeyle Vahabiler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyor. Bu konuda Frederick'in başına gelen macera gerçekten aydınlatıcı ve ibret vericidir. Frederick Şia mezhebini seçtikten sonra bilgisini artırmak için Şeyh Abdullah Dahduh adında bilgi bir alimin derslerine katılıyordu. Şeyh Dahduh, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslami merkezi ve caminin kurucusuydu. O güne kadar birçok genci İslam dinine cezbetmişti. Ancak bu Şia alimin aydınlatıcı faaliyetleri bağnaz ve sapkın Vahabilerin hoşuna gidecek bir durum değildi. Zira Vahabiler kendi batıl inançlarından başka hiçbir inanca tahammül edemiyorlardı. 13 Mart 2012'de birkaç bağnaz Vahabi Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam Camii'ni kundakladı ve Şeyh Dahduh yangını söndürmeye çalışırken onu balta ile barbarca şehit ettiler. Said Ormer bu korkunç cinayet hakkında şöyle diyor: "Ben o şehidin talebelerinden biriydim. Gerçekte iyi ve büyük bir alimdi. Biz salı ve pazar günleri derslere katılıyorduk. Şehadeti Belçikalı Müslümanlar için büyük bir kayıptı." Buna karşın Said Ormer, Şeyh Dahduh'un şehadetinin Belçika'da Müslüman topluluğu arasında etkisi hakkında şöyle diyor: "Şeyh Dahduh'un şehadeti çok olumlu sonuçlar doğurdu. Mazlumane bir şekilde kanı akıtılan bir şehidin kanı faydasız olamaz. O maceradan sonra Şia ve Sünni Müslümanların ilişkileri iyileşti ve birlik oldular. Zira halk da neden bu kadar iyi olan bir insan o şekilde ve mazlumane şehit edildi diye sormaya başlamıştı. Bu olay Belçika'da İslam'a eğilimin artmasına vesile oldu." Said Ormer, Ehl-i Beyt ve Şia hakkında tebliğ faaliyetleri yeterli olmadığını, bunun için de tebliğ merkezleri de az olduğunu belirtiyor. Said bu konuyu şöyle açıklıyor: "Şia hakkında araştırma yapmak için kitapçıya gittiğimizde Allame Musevilari ve Üstad Mutahhari'nin kitaplarından bazılarından başka Şia'nın büyüklerinden pek fazla kitap bulamıyoruz. Bence çeviriler arttırılmalı ve Ayetullah Cevadi Amuli gibi alimlerin eserleri sade ve akıcı bir dille çevrilmeli, dini iyi kaynaklar olarak başka ülkelerin de halkına sunmalıdırlar." Belçikalı yeni Müslüman Said Ormer, halkın Şia'nın ilerici inançları hakkında bilgilenmeleri için bizzat harekete geçmiş ve daha başka kitapları bu mezhebi tanıtmak için tercüme etmeye çalışmıştır. Said bu konuda şöyle diyor: "Bir arkadaşla Allame Tabatabai ve Cevadi Amuli'nin kitaplarını felsefi ve fikri bir atmosferde çevirmeye karar verdik. Zira Belçika'nın kültürünü biliyoruz." Said Ormer, Vahabilerin engellemelerinden başka Belçika medyasının İslam karşıtı propagandası ile de karşı karşıya bulunmaktaydı. Said bu konuda şöyle diyor: "Televizyon kanallarında İslam karşıtı film ve program çok fazla. 11 Eylül filmi ya da teröristlerin hakkında hazırlanan ve İslam'ın adına mal edilen filmler gibi. Medya şiddetli bir şekilde halkın beynini yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla Belçika gibi bir yandan İslam hakkında yoğun propaganda yapılan, diğer yandan Vahabiler de propagandaları ile İslam'ın imajını zedeleyen ülkelerde hakiki İslam'ı tanıtmak çok zor bir iştir." Ancak buna karşın Said Ormer, İslam'ı tebliğ etmekten umudunu kesmiş değil. Zira İslam dini mantıklı, ilerici ve insan fıtratına uygun bir dindir ve sadece doğru biçimde tanıtılması gerekir. Said İslam'ın geleceği hakkında ise şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. Yakında İslam dini bütün dünyayı saracaktır."
Müzik
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.